Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir.
Ayrım 26.
Çok, çok zor poz veriyor. Hemen sıkılıyor. Razı edinceye kadar neler çektim. Tam 6 ayda bitti. Ya bu küçük İspanyol? Resmi yapılırken pek usludur. Hiç de yorulmaz, değil mi kızım? Hiç yorulmuyorum. Nedime Hanım Ayşe'yi portrelerinden birisinin önüne götürdü. Annesinin etrafında kalın oyma çerçeveler içinde yarım düzine kadar Ayşe vardı. Çeşitli kılıklarda, çeşitli pozlarda küçük Ayşecikler. İlk seyrettikleri portre pastelle yapılmıştı. Çocuğun esmerliği rüya gibiydi. Bu benzetmeyi nereden bulup beğendiğini Nedime Hanım bir türlü bilemez. Yağlı boyalara gelince kız bunlarda hayal olmaktan yavaş yavaş çıkıyor, etli kemikli bir hal alıyordu. Fakat Nermin'inki de beraber resimlerin hepsinde dehşetli bir acıma, uçsuz bucaksız bir sevgi ağır basıyordu. Hiçbir başka ressam bu küçük kızla bu güzel kadını bu kadar güzel, bu kadar anlamlı, bu kadar insan resmedemezdi. Nedime Hanım kelimeleri arayarak sordu. Bu herkeste böyle midir? Çocuk sevgisinde biraz aşk, sevgiliyi sevmekte biraz acıma var mı? Biraz değil, birçok var. Hani kendi kendimizi gizliden gizli severiz ya, sizden bir şey, bir canlı parça koparıyor. Bu canlı parça ilk zamanlar, ilk zamanlar değil uzun zamanlar, hatta 90 yaşına da gelse sizin için gene küçücük, akılsız, kendisini korumaya gücü yetmez bir şey oluyor. Söz gelimi, çok beğenerek aldığınız, henüz bırakmaya değil, her tarafına bakmaya bile fırsat bulamadığınız bir dantel, bir fil dişi heykelcik. İşte böyle kırılacak, örselenecek bir şey düşünün. Karşınızdakiler onu sevseler, beğenseler de sizin o anda verdiğiniz değeri veremezler. Gene de ellerini alıp bakmak isterler. İşte bu sırada düşürecekler, bozacaklar, mahvedecekler diye içinize bir titreme gelir ya. Anlıyorum. Bütün gerçek sevgilerde bence işte bu duygu oluyor. Son derece bencil, son derece insanca bir şey. İnsancıl ama son derece barbar, hayvanca. Ben sevdiklerime karşı böyleyim. Ölünceye kadar da korkarım böyle kalacağım. Anormal evet. Çocuğumun kız olmasında da bunun belki etkisi vardır. Kızlar erkeklerden daha çok korunmaya muhtaç. Benim için de bunu aynen böyle mi düşündünüz? Kamil Bey Nedime Hanım'ın yüzüne şaşırarak baktı. Bir an ne söyleyeceğini bilemedi. Sonra büyük bir açık yüreklilikle başını salladı. Hayır, ne ayıp. Demek ki yalnız Ayşe için, yalnız Nermin için böyle düşünürmüşüm. Siz bana hiçbir zaman korunmaya muhtaç gibi gelmediniz. Yaptığınız iş bu memleket için bugün zordu. Sizden geri kalmayı göze alamadım. Oysa nihayet ben de herhangi bir Kamil Bey'in kızıyım. İnsan kendi insanlarına karşı tarafsız olamıyor. Ben de ihsan için tıpatıp böyle düşünüyorum. Oraya yüzlerce adam kapatılmış, yüzlerce erkek. İçlerinde kendisini koruyamayacak kadar acemi, benim yardımıma muhtaç bir ihsan var gibi geliyor bana. Bugün hepimiz bir bakıma korunmaya muhtacız. Yalnız kız çocukları değil, kocaman erkekler, hatta kocaman milletler bile. Mustafa Kemal Paşa olmasaydı biz ne yapardık düşünsenize. Ama biz de olmasaydık, yani ona inanan millet olmasa Mustafa Kemal Paşa ne yapardı? Nedime Hanım Ayşe'yi biraz uzaklaştırarak resimle benzerliğini araştırdı. Seni konuşuyoruz küçük hanım, anladın mı sen? Hayır efendim. Öyleyse hadi söyle bakalım, sen bu resimdeki güzel prensese zerre kadar benziyor musun sanki? Gözlerin benziyormuş. Yüzün? Ben o kadar güzel değilmişim, annem böyle söylüyor. Sakın inanma, sen elbette daha güzelsin. Dikkat et, oradaki Ayşe kımıldanamaz, gülemez, dilini çıkaramaz, balıklara acıyamaz. Sen daha güzelsin kızım. Teşekkür ederim efendim. Lakin anneniz duymayacak. Bu gizli bir söz aramızda kalmalı. Babam dedi ki annenden hiçbir şey saklamayacaksın dedi. Doğru söylemiş. Evet. Aşağı inince bunları anlat. Aklında tutabilir misin? Evet. Nedime Hanım Kamil Bey'e döndü. Bunları hep denemeler gibi yapmışsınız. Ne kadar çeşitli çalışma böyle. Evet, karma karışık. Ben pek maymun iştahlıyım. Bazı resim yaparım. Resimle bazı pastel, bazı sulu boya, bazı yağlı boya, bazı kara kalem olur. Bazı gravür için tahta oyarım. Öyle zamanlar gelir ki bir hafta gece gündüz yazı yazarım. Sonra yazdıklarımı bir kenara bırakır, bir kitabı tercümeye kalkışırım. Tabii hepsi yarım kalır. resim yapmalısınız. Ben sanatı her zaman kişisel bir iş olarak düşünürüm. Mizacımızdan gelen, tek başımıza yaptığımız bir iş. İhsan benim fikrimde değil. O meydanlara asılacak dev resimler ister. Panolar, freskler. Bunların da sürü sürü ressamların birleşik çalışmalarıyla yapılmasını ister. Sinirinize dokunmuyorum ya, rica ederim. Pano dedim, fresk dedim. Bu yabancı kelimeler dokunur mu sinirinize? Dikkat ettim, siz hiç kullanmıyorsunuz. Bazı böyle kontrolü kaybederim de ağzımdan kaçar. İhsan öfkelenir ya da alay eder. Ama çaresi de yok galiba. Değeri de yok zaten. Esas anlaşabilmek. Hiç unutmam, tevkifinden bir hafta önce İhsan'la beraber Halici Sandal'la geçiyorduk. Koluma hafifçe vurarak fısıldadı. Şu Süleymaniye Camii'nin minareleri arasına, minarelerin arasını dolduracak büyüklükte bir resim asmalı. Bir gece kimseye sezdirmeden Mustafa Kemal'in resmini. Sabahleyin karşısında Mustafa Kemal'le uyanmış bir beyoğlu gözünün önüne geliyor mu? İşte meydan resmi dediğin zaman ben böyle bir şey düşünüyorum. İhsan'a hak vermiyor musunuz? Haklı, evet. Nedime Hanım Ayşe'ye gülümsedi. Sen Mustafa Kemal ismini hiç duydun mu? Hayır efendim. Resmini de görmedin öyleyse. Görmedim. Peki, ben yarın sana bir tane yollayacağım. Akşam baban gelince istemeyi unutma. Peki efendim. Adını da öğren. Mustafa Kemal. Söyle bakalım. Mustafa Kemal. Aferin. Nedime Hanım çalışma odasının ortasında durup Kamil Bey'e döndü. Hiç merak etmeyin. Bundan sonra Ayşeler mutlaka adam olacaklar. Yani ayrı ayrı korunmaya ihtiyaçları kalmayacak. Birer insan. İnşallah. Ne bileyim. Kamil Bey az kalsın Derviş Fuat Mahir Bey'den, onun vaktiyle bir gün Londra'da İngiliz kralının arabası geçerken gördüğü kız çocuğundan söz edecekti. Dudağını ısırarak kendisini tuttu. Karadayı gazetesine Babali esnafı, yani yazarlar, önceleri pek önem vermemişlerdi. Hani hakları da yok değil. Böyle yüzlerce dergi, gazete, yüzlerce belli ya da gizli maksatla çıkıyor, birkaç zaman sonra çıktıkları gibi sessiz sedasız kapanıyor. Önce Karadayı'nın sürekliliği, sonra İhsan'ın kişiliği dikkatlerini çekmiş, fakat tevkif olayı hepsini çil yavrusu gibi dağıtmıştı. Devrin, hele işgalden sonra İstanbul'da erkekler için korkacak hiçbir şey bırakmaması lazım gelirken, tersine sanki hala ortada kaybedecek bir şeyler kalmış gibi korku saçabilmesi garipti. Bereket versin ki yaşanan günler çok karışıktı. Hiçbir şey ömürlü olamazdı, olmadı da. Kısa bir zaman sonra korkuları dağılanlar Nedime Hanım'ın gazeteciliğini önce biraz yadırgadılar. Hatta bir iki iğneli kıta da söylendi. Horoz gibi öten kadınların başlarını kesmeye dair latifeler edildi. Kamil Bey'in yardımcı olarak ortaya çıkması, hele odanın mabeyn salonu gibi döşenmesi korkunun son kırıntılarını da ortadan kaldırdı. Şairler, yazarlar haftada bir iki defa uğramaya başladılar. Giderek işini erken bitiren Karadayı'ya gelir, ötekileri orada bekler oldu. Gazetelere her gün yazı yazanlara, haftada ayda yazanlar, şairler, ressamlar, besteciler de karıştı. Nedime Bacı'da buluşalım. Nedime Bacı'daydık. Nedime Bacı'da yoktunuz denilmeye başlandı. İlk zamanlar koca vücutlu utangaç Kamil Bey'e hiç kimse değer vermemiş, adam her yerde rastlanan biraz safça bir yardımcı sayılmıştı. Fakat kısa bir zaman sonra Ahmet Rasim'in Cihan Pehlevanı dediği bu adamcağızı deneyip değerini anladılar. Kadının acılı, korunmaya muhtaç bir hatuncağız olmayıp Nedime Bacı olduğu, Kamil Bey'deki durgunluğun, daha doğrusu pısırıklığın terbiyesinden, derin bilgisinden, sanatçılığından ileri gelerek kendilerini aldattığı meydana çıkınca samimiyet büsbütün arttı. Artık Ahmet Rasim Bey kapı eşiğinde durup bağırıyordu. ''Nerede bu hatun yahu? Hani benim Nedime kızım?'' Bir başkası biraz keyifli, ''İşte tekkiye düştük, medet ya Nedime bacı'' diyerek girmeyi huy edinmişti. Burada pek rahattılar. Bunu hem söylüyorlar hem de her halleriyle belli ediyorlardı. Yeni şiirler, eskilerden gazeller, kasideler, beyitler okunuyor. Zeka, kıyıcı, bazıları açık saçık latifeler, hicivler patlatıp bitmez tükenmez ilim, sanat, siyaset çekişmelerine girişiliyordu. Hepsi de birbirleriyle sözleşmişler gibi bu kapıdan içeriye bir damla içki sokmuyorlardı. Herkes nafakasını dışarıda zıkkımlanıp öyle geliyordu. Bağbali esnafının bir kadına karşı gösterebilecekleri en büyük saygı da ancak bu kadar olurdu. Nedime Hanım odayı sigara dumanıyla dolduran bu erkek gürültüsüne kolay alışmıştı. Masaya oturup namlı misafirler kabul eden bir Parisli kadın gibi zevkle gülümsüyor, kendisini zaman zaman mesela Madame Récamier'e benzetiyordu. Bu toplantıların bir önemli faydası da İhsan'ı görmeye gittiği zaman anlatacak bir sürü fıkra, hatıra, mesele, dedikodu biriktirmesiydi. Bir ziyarette kocasına şöyle demişti: "Bunlar biraz anormal adamlar. Hani dilsizlerde işaret anlamak yatkınlığı, körlerde elleriyle adeta görmek özelliği olur. İşte öyle bir şey. Zekaları kıldan ince, kılıçtan keskin. Ama yalnız zekaları. Neden? Hareketsiz olduklarından. Dikkat edilirse hayatın diğer cephelerinde dehşetli pasiftir bunlar. Doğuda aydınlar davranış ihtiyaçlarını çoğu sözle doyururlar. Yeri gelince kendilerini astıracak kadar tehlikeli bir espriyi söylemekten çekinmezler de ellerindeki bastonu birisinin kafasına indirmek icap ederse korkudan, şaşkınlıktan dona kalırlar. Oysa bu memleketin tarihinde laf her zaman atılımlardan çok daha tehlikeli olmuştur. Şimdi anlıyorum. Bizim millet ıstıraba katlanmasını iyi beceriyor da ona karşı gelmesini bilmiyor. Bu hal kin tutmamıza da meydan vermemekte. Geçen gün Ahmet Rasim Bey galiba Abdülhamit devrini arayacağız demesin mi? Hiç şaşma. Abdülhamit hiç değilse bir sözle vezirlerinin kafasını kesmiyordu. İçimizde Sultan Süleyman devrini arayanlar bile çok. İyi ama gene de aynı gün bir hikaye anlattı. Ömründe hiç ızdırap çekmemiş de olsaydı yaşadığı o birkaç saat ya da bir gün içinde etiyle kemiğiyle ızdırap kelimesi kesilmesi lazımdı. Bunun sonucu da Abdülhamid'e can düşmanı. Nasıl bir hikaye? Anlatacağım. Karısı doğuracakmış. Yazı yazması yasak edildiği için 10 parası da yok. O sıralar Yeşilköy'de oturuyormuş. Sabahleyin gün doğmadan yola çıktım dedi. Tren parası olmadığından 2 kuruş mu? 60 para mı? İşte öyle bir para yok. Yola çıktık. Nedime kız, biraz sonra şafak söktü. İlk trenler gidip gelmeye başladı. Şose demir yolunun yanı sıra gidiyor. Trenler yaklaşınca çalıların arkasına çömeliyorum. Yaya gittiğimi ahbaplar görmesin diyerek. Keferinin birinde bir küçük hesap vardı. Maksadım onu almak. Biraz da borç isteyeceğim. Müslümanlardan ümit bekleme. Gazeteler dersen ben içeri girince takım taklavat abdesthaneye kaçıyorlar. Herifler haklı. Fizan'ı boylamak işten değil. Yürüyorum bir başıma. Trenler geçerken hırsız gibi saklanıyorum. Derken güneş çıktı dikildi, sıcak bastı. Mendili fesin altına koydum. Ter ayaklarımın burnundan akıyor. Yedi kuleden geçtik. Tramvay yolu boyunca Aksaray'a geldim ama ben de bittim. 20 para yok ki bir kahvede oturup dinlensem. Ben o güne kadar sokaklardaki çeşmelerin marifetini denememiştim. Meğer benim gibi bunalmışlar için yapılırlarmış. Çok dua ettim çeşme yaptıranlara ben o gün. Laleli, fincancılar, mercan, köprü, tövbe, evet cebimde 10 para var. 10 parayı köprüye verdik, denizi geçtik sağ esen. Yüksek kaldırımdan tünel başına tuttum ama ben de bu kez gerçekten bitmişim. Bir de ne göreyim, kafirin dükkanı kapalı, kepenkleri inik. Bire medet. Gözlerim karardı da bana mı öyle geliyor? Pazar mı bugün? Hayır, çarşamba olduğunu iyi biliyorum. Biraz dikkat edince başka dükkanların da kapalı olduğunu gördüm. Meğer gavurların bilmem ne ortusuymuş. Haydi şimdi modada oturan Monsieur Pandelli'yi ara ki bulasın. Şaşırmışım beyler. Beni korku sardı. Neredeyse dizlerim kesilecek. Acele para bulup acele eve dönmeliyim. Kadın ha doğurdu ha doğuracak. Ebenin ücreti şurada dursun. Eline koyulacak sabun parçası yok. Ekmek yok. Hiçbir şey yok. Artık utanmayı kaldırdım. Bir iki yere başvurdum. Aksilik bu ya, aradıklarımın hiçbirisi yerinde değil. Farkında değilim, galiba ne halt edeceğimi düşünmek için bir an durmuşum. Bir de baktım ki arkadaşlarla bazı bazı uğradığımız bir meyhanenin önündeyim. Meyhaneci Almandır. Alman ordusunda çavuşmuş. Nasıl olmuşsa gelip İstanbul'a yerleşmiş. Dil bilmez bir Alman. Öğle üzeri Alman ve Avusturyalı müşterilere yemek verir. Akşamdan sonra da buzlu bira fıçılarını açar. Öteki saatler dükkan bir çeşit kıraathanedir. Yemek zamanını bekleyen müşteriler için gazete falan bulundurur. Şuraya gireyim de biraz dinleneyim dedim. Henüz öğleye bir saat var. Selam verdim, bir gazete aldım, bir köşeye çöktüm. Okumaya uğraştım, ne mümkün. Şimdi öğleden sonrayı beklemeli diyorum içimden. İkindiye doğru Babali'ye inmeli.
Ayrım sonu.